Ayrım 35, sayfa 273, 28. bölüm. Holder pilot kabinine girdiğinde Falcone'nin endişesi yüzünden okunuyordu. Ne var, ne oluyor? Falcone motor gürültüsünü bastırmaya çalışarak yanıtladı. Arkamızda bir raf veya figar var. Nereden çıktığını anlamadım. Bana renk şifresiyle mesaj verdi. Cevap vermeyince herif burnumun ucunda havada iz bırakan birkaç mermi salladı. Sonra tekrar arkamıza girdi. Birazdan sağımızda onu görürsün. Holder dışarı baktı, sağ yanlarında onların hizasına gelen bir savaş uçağını gördü. Pilot kabininin loş ışığında da pilot ve yardımcısını seçti. Savaş uçağı önce iki yana yalpaladı, daha sonra iniş takımlarını çıkardı. Holder sordu. ''Ne yapıyor bu?'' ''Bizi nazikçe İskenderiye'ye inmeye davet ediyor. Gitmezsek bizi havaya uçuracak.'' ''Harika. Yapabileceğim bir şey var mı?'' ''Biofigur bizden hızlıcak. Ondan kaçmamız imkansız.'' Ona ışıkla cevap veremez misin? Yararı olmaz Jack. Renklerin sırasını tahmin etmek mümkün değil. Biofigur'un pilotu bir teknik sorunumuz olduğunu düşünebilir. Ama bana sorarsan işin içinde bir iş olduğunu anladı bile. Karadan ne kadar uzaktayız? Aşağı yukarı 30 mil. Uçuş süresi olarak 10 dakikadan az. Holder heyecanlandı. Ondan kaçmalıyız Vito. Elinden geleni yap. Söylemesi kolay. Falcone yüzündeki teri sildi ve emniyet kemerini sıkladı. Elimden geleni yapacağım. Sen istersen değerlerini uyar. Onlara sıkı tutunmalarını, belaya hazır olmalarını söyle. Ondan sonra buraya gel ve bağlan. Bundan sonra epey sıkıntı çekeceğiz gibi. Carton, C-47'nin iniş takımlarını çıkarmasını, burnunu yere çevirmesini ve inişe geçmesini izledi. Pilot kabini karanlık olmasına karşın mürettebatın gölgelerini seçebiliyordu. Higgins'a döndü. Ok, emirlere uyuyor. Orospu çocuğunu gözden kaçırma. Baş üstüne. Carton iniş takımlarını içeri aldı, motorlara gaz vererek C-47'nin yarım mil kadar önüne geçti. Onu hala görebiliyor musun? Higgins koltuğunda döndü, inceltilmiş camdan geriye doğru baktı. Evet efendim. Carton göstergeleri kontrol etti, kumanda çubuğunu ileri itti ve inmeye başladı. Ok, bu herifi İskenderiye'ye götürelim ve kim olduğunu anlayalım bakalım. Holder arka kabinden dönüp telsiz operatörünün koltuğuna oturduğunda Falcone terden sırılsıklam olmuştu. Ötekilere haber verdin mi? Dediğini yaptım. Nasıllar? Korkudan ötleri kopuyor. Şimdi ne olacak? Falcone kıyıyı gösterdi. Gördün mü? Holder doğan güneşin belirsiz aydınlığında atmosferin yüksekliklerine çıkan kum tanecikleri ve bütün kıyı boyunca yayılan şiddetli kum fırtınasını yarattığı turuncu ve kahverengi bulanıklığı gördü. Falcone sözünü sürdürdü. Kıyıdan yaklaşık 10 mil uzaktayız. Bu arkadaşı ekmek için tek şansımız fırtınanın kalbine dalmak. Eğer hızlı davranır ve alçaktan uçarsak ondan kurtulabiliriz. Bu tehlikeli olmaz mı? Ben olsam ölümcül kelimesini kullanırdım. Falcone'nin cevabı ürkütücüydü. Böyle bir fırtına uçağı yere çakabilir. Kum motorlarını tıkar ve sen daha farkına varmadan yere düşersin. Bu fırtına da epey şiddetliye benziyor. Başka iyi haberler var mı? Görüş mesafesi sıfıra kadar düşebilir. Eğer fazla alçaktan uçmaya kalkarsak kum tepeciklerine çarpabiliriz. Ama eğer dostumuzu izlemek ve bunun sonuçlarına katlanmak istemiyorsak başka çaremiz de yok. Niyetim yok Vito. Uçak böyle bir manevrayı kaldırabilir mi? Falcone omuzlarını silkti. Dokado güvenilir bir uçak. Yük beygiri gibi. Ama bu şartlar altında hiçbir garanti veremem. Karaya yaklaşmışlardı. 8000 fit aşağıda Akdeniz'in karanlık suları beyaz köpüklerle kaplanmış, karma karışık görünüyordu. Kıyı rüzgarı şiddetle çöle vuruyor, turuncu ve kahverengi bulutu 1000 fite kadar yükseltiyordu. Biofigur'un savaş uçağı hala yarım mil kadar önlerde seyir lambalarını yakmış yol gösteriyordu. Birkaç saniye sonra sol kanadının üstüne yattı, kum fırtınasından uzaklaşarak İskenderiye'ye yöneldi. Anlaşıldı. İnişe geçmeye hazırlanıyor. Bizim de onu izlememizi bekliyor. Ama şansımızı bir deneyelim bakalım. Biofigur'a el salladı. Arrivederci amigo. Endişeyle Holder'a baktı. Tutunabildiğin yere yapış. Eğer beceremezsek seni tanıdığım için mutluyum Jack. Femur'a döndü. Kaldır. Yardımcı pilot iniş takımlarını içeri alırken Falcone motora bütün gücü verdi. Dakota'nın burnunu aşağı çevirdi ve baş döndürücü bir hızla kum fırtınasına yöneldi. Holder, Biofigur'un bir süre daha sağlarında kaldığını, inişe devam ettiğini gördü. Bir saniye sonra raf uçağı dar bir daire çizip peşlerine düşmüştü bile. Allah kahretsin, bizi gördü bile, diye bağırdı Falcone. Şimdi başımız gerçekten belada. Beyafigar'ın makinelileri birden alev kusmaya başladı. Fişekler iz bırakarak Takota'nın solunda göğün derinliğinde kayboldu. Falcone bin fete indiğinde uçağı düzeltti. Kıyının üzerinde uçarak peşinde tüm makineleri ateş saçan Beyafigar fırtınanın kalbine daldı. Bu taneli sapsarı bir duman içinde uçmak gibi bir şeydi. Görüş mesafesi birkaç yüz metreye düşmüş, ön cama çarpan kum tanecikleri çıtırtılı bir gürültü çıkarıyordu. Dakota fırtınada şiddetle sallanırken Falcone uçağı düz tutabilmek için büyük çaba harcıyordu. Haldır yeniden sollarından geçen mermi izlerini gördü. Allah'ın belası herif, hala peşimizde. Öcünü almaya niyetli. Yeni bir makinalı gürültüsü duyuldu. Kurşunlardan bazıları sol kanatta delikler açtı. Falcone terden sırılsıklam yüzünü buruşturdu. Allah kahretsin. Peşimizi kolay kolay bırakacağı benzemiyor. Artık çok tehlikeli bir şey denemenin zamanı geldi. Eğer bu da işe yaramazsa anlaşılan Chia demekten başka çaremiz yok. Chuck Charlton ter içindeydi. Beyafigar kum fırtınasından çılgın gibi sallanırken motorların buna daha fazla dayanamayacağını biliyordu. Hedefin kıyıya kaçacağını hiç düşünmemişti. Hele böyle bir havada asla. Önündeki uçağın düşman olduğunu kesinlikle biliyordu. Kan kokusu almıştı ve avının peşini bırakmaya niyeti yoktu. C-47'nin ufak bir üstünlüğü vardı. 1200 beygirlik radyal wasp motorları, Beyafigar'ın karbüratörleri ve yağ radyatörleri tıkanmaya daha uygun olan 1500 beygirlik Hercules motorlarından kuma karşı daha dayanıklıydı. Yine de böyle bir havada bu kadar alçaktan uçmakla C-47 pilotu büyük bir riske girmişti. Carton onu kaçırmamaya kararlıydı. Üstelik bundan daha da kötü koşullarda Amerika'nın tozunda uçmuştu ve uçağa dayandığı sürece bu uçuşun da üstesinden geleceğini biliyordu. Higgins bağırdı. Oynaşmak için yanlış adamı seçti. Higgins arkada yüzü kül gibi olmuş, oturuyor ve camın dışından geçen altın renkli kum tanelerini izliyordu. 400 metre kadar ötede tam önlerindeki C-47'nin kuyruğu arada bir görülüyordu. Sinirleri gerilmişti. C-47 hızını bir azaltsa kuyruğuna çarpmaları işten bile değildi. Endişeyle seslendi. Belki de buradan çıkmamız daha iyi olurdu efendim. İmkansız Carton. C-47 nişangahının önünde tutmaya çalış. Orospu çocuğunu zımbalamak üzereyim. Birazdan onu cehenneme postalayacağım. Carton ateş düğmesine yeniden dokundu. Kanatlardaki 6-300'lük makine çıtırdadı. Kurşunlar öfkeli kızıl eşek arıları gibi hedefe doğru aktı. Mermilerden biri pilot kabininin sağ yanını vurdu. Kaplamayı delip Remar'ın vücuduna girdi. Remar koltuk altından yaralandı. Acıdan koltuğunda yan döndü. Elini yarasına götürürken acıdan bağırdı. Haldır ona yardım etmek için ayağa kalktığında Falcone bağırdı. Otur, dokunma, dikkatimi de dağıtma. Remar acıdan inlerken yanındaki yaradan parlak kırmızı kan boşandı. Holder yalvardı. Allah aşkına Vito, çıkar bizi buradan. Falcone cevap vermedi. Gözleri sanki korkunç fırtınada bir şeyi ayırıyormuş gibi ileri dikiliydi. O sırada makine tüfek mermileri iz bırakarak sollarından geçti. Falcone kurşunlardan korunmak için 6 metre 80 bin fit gösterinceye kadar daldı. Artık yere neredeyse dokunacak kadar yakın uçuyordu. Küçük kum tepecikleri uçağın önünden altından dalgalar gibi geçiyordu. Haldır birden uçağın tam önünde yükselen 100 metreye yakın kum tepesini gördü. Vito, önüne bak! Falcone sanki başından beri bu anı bekliyordu. Birden elleri hızla çalışmaya başladı. Gaz kolunu itti, kontrol çubuğunu çekti, kanatçıkları çıkardı. Uçağın burnu kum tepesini sıyırır gibi geçti. Gövde kuma dokunurken sert ve madeni bir ses duyuldu ama mucize eseri yükselmeye devam ettiler. Aman Tanrım Vito, neredeyse çarpıyorduk. Ter Falcone'nin çenesinden damlıyordu. Çok yaklaştık, şimdi dua edelim de arkamızdaki bizim kadar şanslı çıkmasın. Carton gözlerini C-47'ye dikmiş, tekrar ateş etmeye hazırlanıyordu ki uçağın kuyruğunun aniden yükseldiğini gördü. Oyun oynama orospu çocuğu, olduğun yerde kal. Hey, neler? Bir saniye sonra Carton karşısında yüksek bir kum tepesi gördü. Aman tanrım! Korkudan çılgın gibi kumandayı çekti. Higgins çığlık attı. Bu çığlık Beyafigar kum tepesine çarpıp kontrolünü kaybetmeden önce Carton'un duyduğu son ses oldu. Uçak burun üstü dikildi, kızıl bir alev güllesi gibi patladı. Galiba ondan kurtulduk. Falcon'u kum bulutundan kurtulmak için bin fite çıktı, kanatçıkları çekti, arkasına baktı ve kum fırtınasından yükselen parlak mantarı gördü. Sesinde zafer sevinci yoktu. Zavallılar, Tanrı günahlarını affetsin. Suratındaki teri sildi ve Dakota'yı düzeltti. Mamma mia! Tanrı aşkına, biraz önce ne yapmaya çalıştın? Addis Abeba'ya posta götürürken oynadığımız küçük bir oyun. Çöl üzerinde sıkıntıyı dağıtmak için alçaktan uçar kumlara dokunurduk. Açık havada keyifli, hatta eğlenceli olur. Ama gözü görmeyen bir kum fırtınasında gerçekten tehlikeli bir şeydir. Sen Rimmer'la ilgilensen daha iyi olur. Holder yardımcı pilotun bileğini tuttu. Nabız atışları çok hafiflemiş, soluk alıp vermesi hızlanmıştı. Daha yaşıyor ama çok uzun sürmez. Arkadan ilk yardım çantasını al. Kanı durdurmaya çalış. Ötekilere de bir bak. Yalnız çabuk olacak. Rimmer'ın durumu çok kötü. Holder arka kabine döndüğünde Rachel ayakta kargo ağlarına yapışmış, yüzü korkudan bembeyaz buldu. Claes ve Doring de az önceki macerayı korkarak atlatmışlardı. Gövdeyi delip geçen kurşunların delikleri açıkça görülüyordu. İnanılmaz olanı Rimmer'dan başka hiçbirinin vurulmamış olmasıydı. ''En kötüsü bu muydu yoksa yeni mi başlıyoruz?'' diye sordu Claes endişeli bir sesle. ''Şimdilik kurtulduk sanki. Bana ilk yardım çantasını bulun. Yardımcı pilot yaralandı.'' Claes ilk yardım çantasını ararken Holder Rachel'e döndü. ''İyi misin?'' ''Bilmiyorum. Hala kendime gelmeye çalışıyorum. Hayatımın en korkunç tecrübelerinden biriydi.'' ''Hala hayattayız. Önemli olan da bu.'' Claes elindeki çantayı Holder'a uzattı. Pilot kabinine girerken Rachel'in sesini duydu. ''Yardım etmemi ister misin?'' ''Şimdilik hayır. İhtiyacım olursa haber veririm.'' Birdenbire mide bulandırıcı bir hisse kapıldı. Uçak hızla düşüyordu. Falcon'u uçağın burnunu kaldırmak için gaz verince motorların çıkardığı sesi hepsi duydu. Ancak Dakota yükseklik kaybetmeye devam ediyordu. ''Hepiniz oturun.'' Holder pilot kabine girdiğinde Falcon'u çok endişeli buldu. ''Şimdi ne oldu?'' ''Motor arızası. Herhalde kumdan tıkandı.'' Öte yandan hızla yakıt kaybediyoruz. Makineli tüfek mermileri yakıt borularından birini koparmış olmalı. Holder Rimmer'in yarasına pamuktan büyük bir tampon koydu. Yardımcı pilot baygındı ve acıyla inledi. Holder sordu. Piste varabilecek miyiz? Yakınız. 8 mil. Belki de daha az. Ama oraya kadar uçmak imkansız. Falcon'un yüzü kapkaraydı. Acil iniş yapmak zorundayım. Bütün sıkıntılardan sonra bir de bu eksikti. Holder camdan dışarı baktı, hiçbir şey görünmüyordu. 600 fite kum fırtınasının ortasına inmişlerdi. Falcon'u tam gaz verdi ama motorların çalışması değişmedi. ''İşe yaramıyor!'' diye bağırdı. ''Motorlar cevap vermiyor!'' İşte o anda motorların ikisi de sustu. Kanatlara çarpan rüzgarın sesinin dışında sessizlik korkutucuydu. Dakota düşmeye başladı. ''Motorlar durdu!'' diye bağırdı Falcon'u. ''Çabuk bağlan Jack, vakit kaybetme!'' ''Ya öbürleri?'' ''Vaktimiz yok, bağlan!'' Holder telsizci koltuğuna çöküp bağlandı, mide bulandırıcı bir düşme hissi duyuyordu. Kum taneleri seyrekleşti, çöl hızla onlara doğru yaklaşmaya başladı. Darbeyi karşılamaya hazırlandı. Falcon'u son anda kontrol çubuğunu çekti, Dakota'nın burnu biraz kalktı, sonra tekrar düştü. Yere şiddetle çarptılar. Kumu yararak ilerlerken kulakları sağır edici bir kazıma sesi duyuldu, daha sonra sol kanat bir şeye takıldı ve uçak devrildi. Ayrım sonu, sayfa 279.